Ayrım 6.
Akşam vakti müezzini Şerefe de beni duvarın tepesinde bulurdu. Müezzinin 2-3 kulaç aşağısındaydım. O kadar yakındık ki selamlaştığımızı sanırdın. Ellerini huni yapardı, ben de onu taklit ederdim ve birlikte herkesi namaza davete başlardık. Aşağıda benimkiler bağırır, beni azarlarlardı ve ben ezanın makamını unuturdum. Utanarak aşağı inerdim. Öteki benim yardımım olmadan işini yaparken ben kımıldamadan oturur, dikkatle onu dinlerdim. Lastik gibi kumanda ettiği, istediği şekilde uzatıp toparladığı sıcak bir sesi vardı. Bir keresinde şarıldayan sular gibi yumuşak titremelerle boğazından çıkıyordu. Bir başka keresinde anlaşılmayan bir şarkı gibi geliyordu. Sözlerini anlamıyordum. Sadece havayı kaplayan bu garip melodiyi, nasıl kendiliğinden kıvrıldığını, alçalıp yükseldiğini dinliyor ve sanki havada dalgalanan ve cami kumrularının kanat darbeleri altında zaman zaman kopan kordelermiş gibi bu sesi görüyordum. Bir kış gecesi, gecenin vahşi saatlerinde Arabistan'ın içlerinden kopup gelen bir fırtına evlerin kiremitlerini uçurdu. Kaç ağacı kökünden söktü ve bu minareyi yıktı. Duvar önce temelinden koptu. Nereye düşmek istediğine karar veremiyormuş gibi bir o yana bir bu yana gidip geldi. Kabaran rüzgar sonunda onu bizden tarafı savurup bizim bahçeye serdi. Bizi cami avlusundan ayıran duvarda yıkıldı ve böylece birden cami avlusundaki limon ağaçlarının ve minarenin de sahibi olduk. Gürültü milleti uykusundan uyandırmıştı. Hasar var mı diye bir an düşündükten sonra öbür yanlarına dönüp yeniden yattılar. Sabahla birlikte bütün retamla bizim bahçede toplandı. Sonradan çıkıp gelen herhangi biri ilk başta hiç konuşmuyor, sadece bakınıp tanıdık bir yüz arıyor, gidip onun yanında duruyor ve sonra cesaret alıp elindeki çomakla yıkıntıyı kurcalıyor ve ötekiler gibi o da aynı nakarata başlıyordu. O da uykusunda gümbürtüyü duymuştu ama rüya gördüğünü sanarak tekrar uyumuştu. Bu tertiple Hristiyanların çoğu bizim portakal ağaçlarının altında toplanmıştı ve karşıda cami tarafında da bütün Türkler. Türkler bizim gibi çok konuşan insanlar değildi, ne de bizim gibi kaygısızdılar. Sadece dizlerini dövüyor, sanki peygamber de minarenin altında kalmış gibi dehşet içinde bakışıyorlardı. Ön sırada hocaları, imamları ve ulemaları, onların arkasında cemaatin yaşları ve en arkada sıradan halkı görüyordun. Söz ön sıradan ikinci sıraya, oradan da üçüncü sıraya geçiyor ve bütün sıralar hemfikir oluyordu. Ne yapılması gerektiğine karar verdiklerinde sarı bir rüzgar halesi içindeki güneş yükselmiş bulunuyordu. Bütün bu millet birden eğilip derin bir nefes aldı ve düzenli bir şekilde paramparça olmuş taşları toplamaya geçti. Taşlardan iki büyük yığın yaptılar, ortalığı temizlediler ve ertesi sabah minareyi tekrar inşa etmeye başladılar. Her Türk'ün gurbette bu acayip haberi duyacağı bir insan vardı. Ama Türklerde okuma yazma bilen azdı. Hatta yok gibiydi. Ve her biri bir şey yazdırmak için çınardaki şadırvanın altında bağdaş kurmuş oturan katip dedikleri kişiye gidiyordu. Katip nedir duymamış olabilirsin. Onun için sıkı dur. Sana bizimkinden bahsedeyim. Çatal sakallı, iri siyah gözlü ve tatlı bakışlı bir adamdı. Sırtında yeşil kaftanı, başında beyaz türban sarılmış basık bir fesi vardı. Kuşağında hokkası, kulağında ve elinde kalemi ve yanında içinde mesleğinin aletlerini sakladığı bir tenekesi vardı. Parşömen kağıdı tomarları, mektupları mühürlemek için 2-3 renkli mum topanı ve ona benzer şeyler. Yani müşteri geliyor ve gurbetçiye ne yazılmasını istediğini söylüyordu ve katip tenekesinden hazır mektuplardan birini seçiyor ve duruma uygunsa siparişe göre onu iyi ya da ucuz kağıda kopya ediyordu. Bilmelisin ki insanların bütün alışverişleri delikanlının sevdiği kızla, babanın oğluyla, tüccarın müşterisiyle artık 5-6 tip mektupta toplanmıştı ve senin ismi, numarayı ya da bir başka küçük noktayı değiştirmen yetiyordu. Fiyat tarifesi biçilmişti. Yazmak 5 kuruş, hazır mektuplara uymayan alışılmamış yazılar 10 ve 20 kuruş. Eğer müşteri safsa veya yazılacak şey karanlık bir işse katip kara parayla, bakır değil, ak parayla gümüş hakkının ödenmesini istiyordu. Hatta bazen eline altın, kırmızı para koydukları da oluyordu. Her neyse önceden anlaşmak gerekiyordu. Parayı peşin ödüyordum ve katip kalemini mürekkebe banıyor, yazmaya başlıyordu. Acayip harfleri büyük sabırla sağdan sola yayarak yazıp bitiriyor, mumla mühürlüyor, adresini ekliyor, uğurlu olsun diyerek seninkinin eline teslim ediyordu. Minare yıkılınca katip yeni bir tip mektup hazırlamak zorunda kaldı. Çünkü bir defa böyle bir olay daha önce yaşanmamıştı. Yine de üzerinde oturmakta olduğu hasırdan hiç kımıldamamış, minare hakkındaki her şeyi oradan gelip geçenlerden duymuştu. Onun için de bu işin nasıl olduğunu hayalinde canlandırmak ve gurbetçilere öyle anlatmak serbestliğine sahipti. Önce minareyi övdü. Girit'in en güzeliydi ve 4 şerefesi vardı ve bu kadar şerefe Kahire'deki Kaytbay Camii'nde bile yoktu. Sonra nasıl Afrika'dan Hams'in esittiğini, mümin kafir demeden ne kadar hasara yol açtığını anlattı. Ve sonunda minarenin yıkıldığı o uğursuz saatte ve felaket gecesine geliyordu. Bir mucize olmuş, yere yıkılan minarenin üstünden tek bir taş bile düşmemişti. Bu mektubun kopyalarını çıkardı, özel bir şey söz konusuymuş gibi bu mektuplara yeni fiyat biçti ve üzerlerine müşterinin istediği yerlerin İstanbul, İzmir, Aydın ve hatta Tunus, Trablus ve Mısır'da ve Türklerin dünyada bulunduğu ne kadar yer varsa adreslerini yazıyordu. Mektubu alan her Türk eğer Girit'in yabancısıysa bu habere inanmıyor ve başkalarına da öyle anlatıyordu. Ama Girit ile bağı olan Türkler adada zaman zaman esen hamsinleri hatırlıyor ve daha büyük hasar olmadığı için Allah'a şükrediyorlardı. Ağaçları yıkan, kiremitleri uçuran ve sanırsın üzüm bağlarını bile çırılçıplak edecek şiddetteki lodosları akıllarına getiriyorlardı. Pencerelerin kepenkleri çarpar, kapılar yerinden oynar, deniz kabarır. Retonlular evlerine kapanır, yakıcı havada kesik kesik nefes alır, açık denizde seyreden gemileri düşünürlerdi. Lodos'a gelince o da önünde ne bulursa yaprak, çöp, kağıt demeden toplar denize savurur, bora üstüne borayla suların yüzünü süpürür. Evleri tırnaklarıyla kazır, badanalarını sıyırır, taşları deler, tahtaları kemirir. Ve bütün bunları tahta kıymıklarını, çimento topaklarını, süprüntüleri durmadan denize döker. Dünyanın bittiği yere, ufka doğru sürer. Ve deniz kıyısında oturan Retamnolu o zaman şehrinin tarihin yazdığı veya yazmadığı küçüklü büyüklü bütün şehirler gibi yakılıp yıkıldığı, rüzgarla havada uçtuğunu görebilir. Türklerin camilerinden konuştuk ama Hristiyanlar da kiliseleriyle onlardan geri kalmazdı. Panayia. Panayia, Meryem Ana, ay, ayı olsun kısaltılmıştır. Hazreti, mübarek anlamındadır. Kadın evliyalar için ayıya kullanılır. Kilisesi vardır. 21 Kasım'da İsodia yortusunu kutlardı. Ayıya Varvara, ay Andonis, ay Spiridonas ve yarım kalmış 4 şehitler kiliseleri ve daha başkaları vardı. Retomnulluların adlarına şehrin en büyük kilisesini yaptırarak anısını yaşatmak istedikleri, duvarları bittikten sonra kilise yarım kalmıştı, bu 4 şehit komşu bir köy olan Pervolia'dandı ve 66'da Türkler tarafından bugün bile kilisenin dışında yemyeşil duran çınar ağacına asılarak şehit edilmişlerdi. Bu bina kaderin Retomna'yı hayatı çok gördüğünü oturup düşünebileceğin ve derin üzüntüye kapılacağın yerlerden biridir. Her yıl şehitler yortusunda pahalıya mal olmuş bu harabede ayin yapılırken güzel kokulu camekanlar içinde Pervolia'dan getirilen 4 kafatası halkın duasına sunulduğunda ister istemez bu haksız kaderi düşüneceksin ve kalbin ağrıyacaktır. Diğer azizler daha şanslıydı ve hemen kiliselerine kavuşmuşlardı. Mesela Ayyoris Kilisesi'ni dindar bir kadın olan Marigo Zolotopula, Hristiyanların bağışlarıyla ve tatil günlerinde bedava çalışan ustaların yardımlarıyla yaptırmıştı. Yine de belirtmemiz gerekir ki 4 şehitler dev gibi bir binaydı ve öyle küçük bir kilise değildi. Retomno'da ve civarındaki küçüklü büyüklü kapeller Panayia'ya adanmıştı ve herkes onu sanki her akşam evinde misafir ediyormuşçasına seviyor, adını saygıyla anıyordu. Görüyorsun, soylu insanları bozulan ve kendi emeğiyle geçinemeyen bir yerin sonucu değiştirmese de tatlı söze, kudretli şefaatçi ihtiyacı vardır ve zayıflar bununla teselli olurlar. Tanrı'nın tahtı yanında oturan Panayia'nın halkının gözündeki görevi de buydu ve hiç kimsenin hatırını kırmamıştı. Ona bu görevi tanıyan millet de memleket kiliseler ve türbelerle doldurmuş, buralara ikonalar adamış ve bunları birbirinden ayırabilmek ve şefkatli şefaatçi mübarek kadına ilahiler okuyacak zamanı bulabilmek için her birine bir başka isim takmıştı. Bu isimlerden her biri baş başına bir şarkıydı. Ona lekesiz demiş, bebeğini öpen ana, göklerden daha yüksek, meleklerin kraliçesi, bebeğini besleyen, bebeğini emziren, altın göğsü, herkesin neşesi, hayat pınarı demişti. Onu solmayan gül, meleklerin ümidi, kainatın kraliçesi, deniz savaşçısı, her zaman şarkısı söylenen kadın, koruyucu, büyük sevinç, yüce hatun, orduların kumandanı, altın arslan diye göklere çıkarmıştı. hemen duyan, acıları dindiren, kölelikten kurtaran, tedavi eden diye seslenerek ondan niyazlarda bulunmuştu. Yine ona verdiği Emmanuel'in annesi, Emmanuel Hazreti İsa, muhteşem kadın, kırlangıçların hanımefendisi, portakalların kadın adlarını tevazu ile ağzına almıştı. Ve bu isimlerden her biri ilahilerde geçen bir mısraydı. Bir selam, bir kelimeye sığdırılmış Mealinari. Mealinari, Meryem Ana'nın İncil'de geçen hamd ve şükür ilahisi, Meryem Ana'ya verilen bütün isimler Yunanca'da tek bir kelimeyle ifade ediliyor. Mesela Panimniti, her zaman şarkısı, ilahisi söylenen kadın. Bütün bu kiliselerin ve 30-40 yıl kadar önce yapılan evlerin taşları mezarlığın yakınında denizin hemen üst tarafında bulunan damardan getirilmişti. Burası ıhlamur kokan kırmızı süpürge otu ve koca yemiş gibi alçak çalılıklarla örtülü insanı büyüleyici bir tepeydi ve her gün orada gezintiye çıkmana değerdi. Ama onun da sonu kaderinde yazılıydı. Şeytan onun huzur verici güzelliğini kıskanmıştı ve taş kalpli adamın biri orada taş ocağı açmıştı. Damarlarındaki kırmızı ve sert bir çeşit taş bu yerin kötü talihsizliği olmuş ve doymak bilmeyen insanların ilgisini uyandırmıştı. Hepsi onun üzerine atıldı. Önce kuturu, sonra planlı bir şekilde taş çıkarıldı ve 3 yıl geçtikten sonra iki damarcı ortak bu tepeyi belediyeden satın alarak taş kırmaya başladılar. Kazmalarla lağım açıyor, dinamitçi işe koyuluyor, çok geçmeden tepe delik deşik oluyordu. Her yönde tüneller açıyorlardı ve bunların içinde arabalar ölünün iliklerinde solucanlar gibi dolaşıyorlardı. Pek duygusal değilimdir ama bu haksızlık karşısında ağzımı tutamıyorum. Kiliseleri yaptıran Retonlular bunları ihtişamın ne demek olduğunu bilen bir Hristiyan şehrine yakışır şekilde freskolar ve başka güzel şeylerle süslenmiş olarak görmek istiyorlardı. Böylece her kilisede yeni kiliseden suvacılar gider gitmez içeriye ressamlar giriyordu. Retamnod'un önemli ressamlar çıkmamıştır ama buna rağmen bunların sanatını küçümseyemezsin. Başka bir yerde yaşamış olsalardı belki de Allah'ın onlara verdiği bu azıcık sermaye sayesinde zamanla büyük bir şey olurlardı. Bu ressamların isimlerini hiçbir tarih kaydetmiyordu ama biz hala hatırlıyoruz ve onları burada birer birer yazıyorum. Bunlar Ayia Varvara'nın kubbesindeki resimleri yapan Despot, Piskopos, Yerotheos, başka şeylerin yanı sıra Panayia'nın templosunu, templo, kilisenin tahta perdeyle ayrılmış en kutsal yeri, resimlerle süsleyen Vivilakis, Pi köyünden Galinos ve Hristakis ve ikinci sırada gelen daha başkaları. Kendisine yetişemediğim en eskileri Papaz Tsanes, Prevelisti Mihail ki bunun yaptığı ikonalar bugün bile Prevelis Manastırı'ndaki Ayyanis'in templosunda görülebilir. Ve Ardagaldo köyünde bir kapelde ikonalarını görmüş olduğum Prevelisti Paalevizos'tur. Hiçbir kimsenin kiliselere ne gibi resimler yapılacağına karar vermek serbestliği yoktu. Bu kilise meclisleri tarafından belirlenmişti ve hiçbir şey değiştiremezdin. Böylece boyanan her kilise okuyabileceğin canlı bir İncil, diyakozun kürsüden okuduğu sözleri ya da ilahileri resim olarak karşısına görebileceğin bir yerdi. Kubbenin kemerinde elinde İncil tutan insanın belden yukarısının ve pencere aralarında peygamberlerle havarilerin resimlerinin bulunması şarttı. Kutsal köşede Platitera çok geniş, Meryem Ana'nın lakaplarından biri. Duvarlarda daha alçakta sırasıyla azizler ve onların üstünde müjde, doğuş, vaftiz, tecelli gibi 12 yortunun temsilleri olurdu. Sol duvarda kilise kapısının üstünde kıyamet günü ve Meryem Ana'nın hayatı anlatılırdı. Kiliseden çıkacağın anda seni uğurlayan kıyamet günü sanki korkudan tüylerin ayağa kalksın diye çizilmişti. Burada büyük olsun, küçük olsun, belki de herkes tarafından işlendiği için cezası verilmeyen bir tek günah yoktu. Hiç şüphen olmasın ki eğer günahın varsa ateşte yanacak, kazanda kaynayacak, ellerinde tırmıkla zebaniler ve dişleri durmadan kemiren kurtlar tarafından cezalandırılacaksın. Bir yığın yazı her günahkarın durumunu ve günahını tarif ediyordu. Burada çalan terziyi, eksik tartan değirmenciyi, kadın ve erkek fahişeyi, hırsızı, haydutu, çocuğuna meme vermeyen kadını, katili ve yalan yere yemin edeni görüyordun. Cehennemin katranında kaynayanlar arasında daha sahtekarlar, yan kesiciler, mübarek pazar günleri geç vakte kadar uyuyanlar, zina yapanlar, çaçalar, kafirler, tefeciler, büyücüler ve iftira edenler vardı. Ve bunların yanında senin iliğini kurutacak korkunç sahneler vardı. Hiç ölmeyen kurtlar, kemiren dişler, cehennem, hiç sönmeyen ateş, katran kuyusu. Bir kiliseyi resimlerle süslemek veya bir tek ikonu yapmak bile kutsal bir sanattı ve diğerleri gibi değildi. Hristiyan ressamın şehirlerde yaşasa ve dünya ile alışverişi olsa bile bir keşişten farkı yoktu. Nasıl ki keşiş diz çöküp Allah'a ibadetini yapıyorsa, ressam da iskemlesine oturuyor ve resim yapmak için fırçalarını eline alıyordu. Bu işte ibadetti. Şu farklılıkla dualar mırıldayacağına resim yapıyordu. Demek ki temiz kalbi, kirlenmemiş dili, temiz elleri ve iffetli vücudu olması gerekiyordu. Fırçalarını ve boyalarını eline almadan önce hazırlanmak, oruç tutmak, tasvirin çizecek olduğu evliyanın hayat hikayesini okumak, onun hayatına girmek ve onun yaşamış olduğu işkenceleri veya şehadeti yaşamak zorundaydı. Ruhu kristal gibi berrak olmalıydı ve ancak o zaman Allah'ın lütfu onun üzerine iner ve fırçasından o kutsal ikona dökülürdü. Burada ressamın kendi eseriyle övünmesi veya işine başka yerlerde yapıldığı gibi kendi hayatından bir şeyler katması ya da Panayya tablosu için göğsünü açmış metresini model olarak kullanması asla söz konusu olamaz. Burada ikona Allah'ın lütfudur ve ressam onun nefesinin kanalıdır. Kutsal ruh ancak oruç, saflık ve teslimiyetin bulunduğu yere iner ve ona layık bir eser ancak onun lütfuyla, neşe ve şükran içinde zıplayan bir ruhtan gelir. Bu yüzden ressam ikonaya asla mızrasını atmaz ne de kendisine ait bu şandan pay çıkarmaya kalkışır. İstisnalar varsa da ressam dünyada şan ve şeref sahibi olmak için değil, sanki Rabbin ayakları dibinde dua okumak istemiş gibi alçak gönüllükle adını bir köşeye not etmiştir. O büyük din adamı despot Yereteos, Ayya Varvara'nın kubbesindeki Pandokratora'nın Pandokratora, Varın yoğun sahibi ve yöneticisi, Hristiyanlarca Tanrı kabul edilen İsa. Resmine başlamadan önce iki gün oruç tutmuş ve sanki ilk kutsal komünyona katılıyormuş gibi hazırlanmıştı. Üçüncü hafta boyalarını ve fırçalarını alarak iskeleye çıkmış ve işe başlamıştı. Altı yardadan geniş büyük bir kemer ve onun altında yerden 12 boy yüksekteki iskelede sırt üstü uzanmış 60'lık despotu Pandokratora'nın korku uyandıran resmini çizerken düşün. Her sabah onu belinden bağlayıp yukarı çekiyor ve her gece indiriyorlardı. Öğle yemeğini de gökyüzünde yiyor ve başka insani ihtiyaçları hatırlamıyordu bile. Her sabah tahtaların üzerine çıkmadan aşağıda durup işini inceliyor, aklından geçiriyor ve sonra onu yukarıya çekmeleri için emir veriyordu. Bütün gün tanrısıyla göz göze o kocaman şekilde boğuşuyordu. Despotun başı Pandokratora'nın bir gözünü bile örtmüyordu. Tanrının şişkin burun delikleri onları çizen elden daha büyüktü. Her geçen saatte Kadir-i Mutlak'ın yüzü buruşuyor, kaşları çatılıyor, yan yan bakan gözlerinden ateşler fışkırıyordu. Despot onun yanında küçülüyor, büzülüyor, güçsüzlükten derisi kararıyordu. Bu boğuşması 12 gün sürdü. 12. günde fedakar despot yere indi, yürümek istedi ama dizlerinin bağı çözüldü, gözleri şaşı oldu, vücudu ateşler içinde yanıyordu. Tanrı ile bir haftalık daha işi vardı. Pazar sabahı gün ağrırken yatağından kalktı, yıkandı, sakalındaki kireçleri temizledi ve ayini yapmak için Ayya Varvara'ya gitti. Gözlerini yukarı çevirip bakmaya cesaret edemiyordu. Yalnız papazın ana kapıya çıkıp ayini yönettiği yere gelince despot, Tanrı'nın kul eliği yapılmasını nasip etmiş olduğu kendi eserine baktı. Alnına ter bastı, elleri titremeye ve gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Ve kilisedeki herkes de çobanlarıyla birlikte anlatılmaz bir mutluluk içinde ağlıyordu. Şimdi despot Yeroteos'u bırakıp daha iyi bildiğim Pili Hristakis'e gelelim. Çok yaşlı olduğu için artık iskeleye tırmanamıyor ve duvar resimleri yapmıyordu. Şimdi sadece ikonalar çiziyordu ve bütün Girit'te eşi yoktu. Her taraftan ona öğrenciler geliyordu ve elinin altında her zaman en azından 10 öğrenci bulunuyordu. O onlara sanatı öğretiyordu. Onlar da ellerinden geldiğince ona yardım ediyorlardı. Günümüzde ressam tuval bezinden ikonayı parlatmakta kullanılan verniye kadar her şeyi hazır alıyor. Eskiden hiç de öyle değildi. usta çıraklarıyla her şeyi hazırlardı ve havanları, malaları, imbikleri, kapları ve süzgeçleriyle bir kimyacı dükkanına benzerdi. Daha ellerine bir fırça almadan çıraklar bütün işleri öğrenir, ustalarına gerçekten yardımcı olurlardı. Deriden de, kepekten de tutkal yapmasını, kireci arıtmasını, mersi ve fındık ağaçlarından kömür kalem yapmasını, boya yapmak için renkleri öğütmesini, üzerine ikona yapılacak tahtayı düzlemesini, alçılamasını, örneği kopya etmesini ve büyük bilgi değil, el hüneri isteyen daha pek çok şeyi bilirlerdi. O arada ustanın günden güne sanatı üzerinde düşünecek vakti olur ve onu daha ileriye götürürdü. Ristakis'in neredeyse nefes alır verir gibi böyle sakin ve dingin bir şekilde düzenli düşündüğünü söyleyebilirsin.